Eylül.
Ayrım 36.
İlk defa kıskançlığın tehlikeli zehri yüreğini yakıyordu. Onu böyle gördükçe yalnız sevilmediğine değil, hiçbir zaman sevilmemiş olduğu karar vermek onu harap ediyordu. Hem niçin sevilecekti? Kendisine bakıp siyahlanmış kapakları içinde gözlerini, donuk, yüzünü sararmış bularak şimdiye kadar hatta o derece yüz gördüğüne şaşıyordu. Hiçbir zamanda kendisinin eşi bulunmayan bir güzel olduğuna inanmamıştı. Fakat herkeste özel bir çekicilik bulunur düşüncesindeydi. Halbuki kendisinin işte bir yıl bile bir aşkı sürdüremediğini görüyor, hiçbir şeyi başaramayışı önünde düşkünleşip güçsüzleşiyordu. Ve acı bir fedakarlıkla birlikte Necip'e hak veriyordu. Sevmemekte haklı olabilirdi. Fakat gözünün önünde o hareketlerde bulunmak zalimce bir davranıştı. Hele ara sıra kendisine yine eskisi gibi davranmasında dayanılmaz bir hain alaycılık buluyor ve o zaman ateş kesilerek kaçmaktan başka bir şey yapamıyordu. Ve bütün bu mücadeleler içinde her gün daha çok ölüyordu. Halbuki Necip bırakıp kaçamadığı için dayanamayarak, yanarak, ölerek gelip de Suad'ı böyle hor gören karanlık bir yüzle gördüğü için, kederli görünmemek, şüphe vermemek için deli gibi bilmeyerek geliyor, ayrı yaşayamadığı için geliyor, onu öyle bulduğu için ölüyordu. Ve önce böyle birbirlerini yanlış anlamaktan başlayan soğukluk, görüşülüp açıklanmadıkça yavaş yavaş bağlandığı düşmanlık rengiyle o duruma geldi ki, bir süre sonra Suat onu o halde görüp ölmemek için onları yalnız bırakıp kaçmaktan başka çare bulamadı. Ve Necip pişman, öfkeli, perişan, sersem, önce delice neşeli, sonra düşkün ve perişan. Artık Hacer'e de dayanamamaya başlıyordu. Fakat hiçbir şey yapma olasılığı yoktu. Nedensizlik, çaresizlik içinde kudurmak istediği bu delilik ve saçmalama dönemlerinde yalnızca kendisini yiyordu. Ve bu o kadar acı dolu bir yaşam oluyor, o kadar kararsızlık içinde sürünüyordu ki artık gözünde hiçbir şeyin önemi kalmadığını görüyordu. Buna karşılık deli olacağını sandığı, haykırmak istediği fırtına saatleri, lakin ben ne yaptım, ne yaptım, niçin diye her şeyi açıklamak istediği kin ve nefret anları da vardı. Bir gün bu son dereceye geldi. Bir akşam yine kendisine engel olamayarak, belki bir gülümseyiş görürüm, belki sefilliğimi görür de pişman olur diyerek konağa gitti. Hacer'le hanımefendi oradaydılar. Suad'ı göremediği için üzgün, sormaya çekinerek yemeği bekledi ve titreyerek onun sarı yüzü, soluk gözleriyle şimdi geleceğini beklerken Süreyya yalnız indi. Onun rahatsız olduğu için yemeğe inmeyeceğini söyledi. Herkes bu duruma üzülürken Hacer'in garip bularak onun henüz akşamüstü pek iyi olduğunu söylemesi Necip'i harap etti. Ve onun kendisi için inmediğini anlamak için Hacer'in bu söylediklerine muhtaç olan Necip için bu paramparça eden bir darbe oldu. Son ve öldüren darbe. Bu artık her şeyin sonuydu. Demek her şey bu kadar tedavisiz bitmişti. Demek artık onu varlığıyla bile o kadar rahatsız ediyordu. Bir zamanlar tam tersine onu mutlu ettiğini ve kendisini görüp alıkoymak için neler, ah neler yaptığını acı acı düşünerek gözlerine yaşların hücumunu hissetti. Fakat birden öfke ve kin bunları kuruttu. Bu hakaret dayanma gücünün çok çok üzerindeydi. O kadar ki deli gibi elinden çatallı bıçağı fırlatarak sokağa fırlamak ve evet artık ölmek istiyordu. Madem ki her şey bitmişti, madem ki her şey bu derece bitmişti, artık ölecekti. Hem de ne bitiş, hem de nasıl bitiş ya Rabbim. O bütün bir saflık ve soylulukla bir kadını o kadar azizleştirip yücelttikten sonra şimdi, ah şimdi ne kadar onu da öbürleri gibi hafiflikle, hakaretle düşünüp iki konuşmadan sonra eskiyip atılan bir kundura gibi bırakmış olmayı ne kadar istiyordu. Ona gidip, ah siz hepiniz birsiniz diye hakaret etmek için nasıl bir özlemi vardı. Acı acı, beni pek budala bulmuştur diye gülüyordu. Fakat bu da mümkün değildi. Hiç öyle görünmüyordu. Mutlaka, mutlaka bir şey var. Fakat ne diye beynini yerken bu kadar aşağılanma ve hakaretle defnedilmek acısı bir yara oluyordu. Ona haykırmak, kanlarında boğularak, önünde ölerek haykırmak istiyordu. ve onun ayaklarının altında kanlar içinde ölmekte bir intikam vahşiliği var gibi geliyordu. Önce bu düşünceye tutuldu. Ne olursa olsun onun önünde kendisini öldürecekti. Ona yırtıcı bir hayvan düşmanlığıyla, "Biliyor musun, sen de onlardansın, bense bir şey sanmıştım," diyebilerek ölmek, ona kendi yüreğinin gücünü ve yüceliğini gösterip pişman etmek, harap etmek düşüncesi Necip'i kendisinden geçiriyordu. Ve yemekten sonra bir bahaneyle ellerinden kurtulup sokağa fırladığı zaman bu ateşle yanıyordu. O kadar yanıyordu ki, "Ah, bir şey, bir şey," diye sızlıyordu. "Bir şey, bir deva, bir şifa." Birden aklına gelen düşünceye o kadar esir oldu ki kendisini bir arabaya atarak, "Çabuk tokatlayan," dedi. Şimdi araba şiddetle kaldırımların üzerinde uçarken sanki beyni uyuşmuş, bir şey bilmiyormuş gibi ayrıntı ve nedenleri düşünmeyerek acı doluydu. Acı duymaya o kadar alıştığı, onu o kadar doğal bir ruh hali saydığı için acı doluydu. Tokatlayan bu kış gecesinin saat 4'ünde tenhaydı. Yalnız kalkmakta gecikmiş, masa başında yemek sonrasının uyuşukluğuyla konuşmaya dalmış gruplar vardı. Orada bir masaya oturdu. Garsona "Viski," dedi. Garson viskiyle soda getirmişti ve büyük bir bardağa bu İngiliz rakısından iki parmak kadar koyuyordu. Necip "Koy, koy," dedi. Hala "Koy, koy," diyor ve garson şaşkınlıkla bakarak dolduruyordu. Bardak dolduğu zaman sodayı göstererek "Götür onu," dedi ve ilk hamlede viskinin yarısını içti. İki dakika sonra midesinde bir ateş bütün damarlarına, beynine yayıldı. Hala o acı, o nedensiz, ne zaman geleceği belirsiz bir sancı gibi azap devam ediyordu. Ve bu kafasını kaplayan sarhoşluk arasında gözleri dumanlanıp derin bir ateş özlemiyle ruhu sızlarken birden orkestranın sesleri duyulunca "Oh," dedi. Dumanlı, bulutlu kafasında acı bir zevk dalgalandı. Şimdi artık hatırlıyordu. Artık aşkının bütün serüvenini en uzak ve küçük ayrıntısına kadar görüyor, onları uzun uzun düşündükçe hepsinde sonucun sefalet ve alçaklığıyla yaralanarak hep ayrı mutluluktan bir başka yara alıyordu. Ve onu bu azaplardan çok, en çok öldüren şey, nedenini bilmeyerek açıklayamadığı şey, Suad'ın bu davranışını belki en küçük bir hareketle engellemek mümkünken, bunu bilmeyerek, yapamayarak her şeyin böyle sönmesine güçsüz bir tanık oluşuydu. Orkestra o kadar sevdikleri, birlikte o kadar kendilerinden geçtikleri maskeli balonun bir fantazisini çalıyordu. Ve lakin sapından koparılmış parçasına gelince bütün o yıkılmış mutlulukları o kadar acı ve özlemle hatırlatan bu güzel ezgiyle kendisinden geçerek, evet, sapından değil, canından koparılmış, ruhundan koparılmış diye inledi. Viskiyle boğmak istediği kederi musikinin etkisiyle öyle bir dumanla, sanki uzaklaşmış, sanki ateşi sönmüş gibi bir etki veriyor ve bundaki sarhoş eden zehir, evren konusundaki duygu ve bilgisini o kadar yok edip garipleştiriyordu ki garsona yeniden bardağını işaret etti. Ve burada gece yarısına kadar kaldı. Artık gözleri ağır bir uykuyla süzülmüş gibi, ağır, bulutlu, yüzünün kasları bir bir çekilmiş, kasılmıştı. Elinde olmadan sürekli bıyıklarını karıştırıyor, ara sıra kendi kendisine o ezgiyi mırıldanarak, "Ah, sapından koparılmış," diyordu. Bu sefer Necip konakta bir hafta görünmedi. Suat önce bundan memnun olurken gittikçe kaygı ve sıkıntı duymaya başlıyor, onun varlığından da yokluğundan da acı duyduğunu görüp, "Ah, bu aşk ne acı bir yaraymış, ne uğursuz bir şeymiş," diyordu. Onu o kadar sevmişti ki ve severken mutluluğu o kadar tadar gibi olmuştu ki hayatının bu sarsıntıdan kırılmaması mümkün değildi. Ve her şeyden çok onu şu kadar küçük mutluluk olasılığını bile yara yapmak isteyen kaderin elinde feryat ve can çekişme arzusu hissediyordu. Kim bilir, belki boğaz içinde kalsalardı bu aşk böyle bitmez, belki bir mutluluk olurdu. Zaten bir mutluluk değil miydi? Böyle birbirlerini son dereceye kadar, ölümlere kadar sevmeleri, birbirlerine dünyayı feda edeceklerini her bakışta, her nefeste kararlı olarak yinelemeleri, sevildiğini, sevdiğini, bununla mutlu ettiğini bilerek yaşamaları zaten bir mutluluk değil miydi? Bu artık mahvolmuştu. Acı, mutsuz bir düş olmuştu, değil mi? Ve hayatında bir şey olabilecekken uğursuz bir rastlantıyla kırılmış olan bu aşkın düşsel cesedi arkasında sevdiğini gömenlerin korkunç acısına benzer bir özlemi vardı. Hayatın boşluğundan doğan sonsuz iç sıkıntısına şimdi bir büyük mutluluk fırsatını kaçırıp hayatını yıkmış olmanın acılığı da ekleniyordu. Bu uzun düşünceler, kederlenmeler onu bütün bütün sarartmıştı. Yüzü birden incelmiş, sarı, üzen bir görünüm almış, iri gözlerin derin acısıyla bütün yüz çizgilerine hiç değişmeyen bir elem ifadesi eklemişti. Artık ömrü hemen sessizliğe ve derin derin düşünmeye mahkum olmuş denilebilirdi. Süreyya ile dargınlıkları hala sürüyor, ikisi de pişman görünmeyerek zorunlu birkaç sözcükten başka bir söz konuşmuyorlardı. Hacer'in sözlerini artık yanıtsız bırakmaya önem vermiyordu. Yalnız hanımefendinin ara sıra söylediği birkaç sözüne katıldığı oluyordu. Necip'in böyle sırayla 4-5 gün gelmediğini görünce şimdi kendisini de merak etmeye başlamıştı. Onun darılmış olması olasılığı bu merakla kaygıya dönüşüyor, ona gereğinden çok sert davranmış olmaktan korkuyordu. Öyle bir hafta gelmeyince demek Hacer için değilmiş düşüncesi de yorumlarına ekleniyor. O halde niçin Necip'e sert davrandığını anlamadığını dakikalarca kendi kendine soruyordu. Kırılganlığının o kadar etkisi altında kalmıştı ki dayanamayarak bir ateş içinde gibi elinde olmayan hareketlerde bulunmuştu. Fakat şimdi işte madem ki artık gelmiyordu, demek onu daraltmış, haksızlık etmişti. Hele onun böyle günlerce uzaklarda ne yaptığını düşünmek bu kaygılarını artırıyordu. Acaba nerede yaşıyor ve nasıl yaşıyordu? O kadar süre onun hayatına o kadar karışmış, o kadar girmişti ki şimdi kendisinde bir boşluk, bir rahatsızlık buluyordu. Bu düşünceler arasında seyrek dakikalarda hiçbir şey düşünmeye dalıp herkes gibi yaşamak, her şey bittiği için boşuna rahatsız olmamak isteği de oluyordu. Fakat merakı üstün geliyor, düşüncesini bunlara kaptırıyor, yalnız bunları düşünüyordu. Bir akşam sofrada onun konusu, hiç ummadığı halde açılınca bu düşüncelerine güç ve şiddet verdi. Fatin Süreyya'ya Necip'i sordu. Yanıt alamayınca kendisi bir kalem arkadaşından duyduğunu anlatmaya başladı. Fakat sözü ağzında o kadar geveleyip lokmaları çiğnemekte o kadar kesiliyor, o kadar uzatıyordu ki sinirsel bir ateş içinde Suat ona haykırmak istiyordu. Fatin o arkadaşından aktararak Necip'in hayatı hakkında ayrıntıları anlatırken bazen yalnızca bir sözle sonra kapalı sözcüklerle cümlelerini bütün bütün anlamsızlaştırarak söyleniyordu. Bizim Fehim Bey geçen gece birlikteymiş. Şaştım diyordu. Ne dayanma gücüymüş bu. Ben kimsede bu derece aşırılık görmedim diyordu. Böyle söyleyerek aşırılığın nede olduğunu belirtmeyip ayrıntılara giriyordu. Hanımefendi de kendisi gibi bir şey anlamak için olmalı ki sonunda sormak zorunda kaldı. O zaman Fatin anlamlı bir gülümsemeyle bakarak, "Beyoğlu bilirsiniz ya her türlüsü, şimdi de bir tiyatro kumpanyası gelmiş." diye gözleriyle bir şeyler anlatmak istedi. Sonra Süreyya gülerek, "Kumpanyalar zaten buraya oyun vermeye değil, oyun etmeye gelirler ve aktrisler sanatlarından çok başka şeylerdeki başarılarıyla ün yaparlar." dedi. Sonra söz başka bir şeye döndü. Suat yalnızca Necip'in çok eğlendiğini anlamış olarak belirsizlik içinde daha da acı duydu. Fakat bu kadarı bile kendisine soğuk bir ihanet duygusu aşılamak için yetmez miydi? Halbuki o bir gün Hacer'den öyle bir bilgi aldı ki artık hiç kuşkusu kalmadı. Hacer yanına gelip birdenbire yalnızca onunla meşgul olduğunu gösteren bir ciddilikle dedi ki, "Dün gece bizimkinden duydun. Necip maşallah almış yürümüş." Suat merak ediyor görünmemek için kendisini zorladı. Fakat Hacer'in anlatmak için teşvike ihtiyacı yoktu.
Ayrım sonu.